Ayrım 32.
Orada dağ bir hırsla hızlandı, çamurlu yemyeşil buğdayların arasında dizlerine kadar gömülerek koşmaya koyuldu. Uzaktan bakıldığında sırtını çamurlara buluya buluya top gibi yuvarlanarak avın ardından gittiği görülüyordu şimdi. Ruka'yı ortalarına alıp bir yıldız oluşturmuştu köpekler. Bir dakika sonra da bütün avcılar ve sürücüler onların yanındaydı. Mutlu olan tek insan amcaydı. Atından inip tavşanın ayaklarını kesti. Hayvanı kanı iyice aksın diye havada sallayarak belirgin bir huzursuzlukla çevresine bakınmakta, gözlerini oradan oraya çevirmekte, ellerini ve ayaklarını nereye koyacağını bilmeksizin gelişi güzel konuşmaktaydı. En sonunda öfkeyle sanki birilerini azarlıyormuş, sanki bütün herkes düşmanıymış, sanki bütün herkes ona yapacağını yapmış ve o ancak şimdi kendini savunma fırsatı bulmuş gibi. İşte temiz iş diye buna derler marş dedi soluk soluğa. Köpek dediğin böyle olur işte. Tümünü birden silip geçti. Bin rublelikleri de bir rublelikleri de. Temiz iş marş. Amma da bin rublelik köpeklermiş ha. Bizimki temiz iş marş. Sonra da tavşanın çamura bulanmış kesik ayağını Rugay'ın önüne atarak ekledi. Al bakayım payını şimdi, iyice hak ettin, temiz iş, marş. Nikolay hiç kimseyi dinlemeden ve kendisini dinleyip dinlemediklerine aldırmadan konuştu. Benimki yorgunluktan bitkin durumdaydı, tam 3 kez üst üste av kovalamıştı tek başına. İlagi'nin at bakıcısıysa, hık diyordu, hayvanın yolunu yandan kesmek denesi, hangi kurala sığar bu sanki? Hayvanını 4 nala sürdüğü için güçlükle soluk alıp veren, yanakları kıpkırmızı kesilmiş İlagin, ''Evet evet tam fırsatı kolladı ve yakaladı.'' diye katıldı tartışmaya heyecan içinde. ''Bunca süre kovalanan bir avı, bizim orman bekçileri de yakalar inan olsun.'' Natasha bütün bu arada müthiş bir sevince ve heyecana kapılmış bir durumda, oradaki herkesin kulaklarını çın çın öttüren tiz bir sesle utku çığlıkları atıyordu. Ve çığlıklarıyla aynı anda öbür avcıların konuşma yoluyla belirtmek istedikleri her şeyi dile getiriyordu. Öylesine tuhaftı ki genç kızın çığlıkları, başka bir zaman olsa Natasha bile böyle bangır bangır bağırmaktan utanır ve bütün herkes de bu bağırtılara bir neden bulamayıp afallardı kesinlikle. Amca kendi eliyle çevik ve hızlı bir devinimle tavşanı atının üzerinden öbür yana sallandırdı. Avı böyle sallandırarak herkesi azarlamak istiyor ve hiç kimseyle konuşma gereğini duymuyormuş gibi yapmıştı bunu. Sonra da al atına binip oradan uzaklaşmıştı. Bütün avcılar da köpek bakıcıları da derin bir üzüntü ve düş kırıklığı içinde dağılmışlardı şimdi. Ve daha önceki o yapmacık aldırmazlığı yeniden takınabilmeleri için epey zaman geçmesi gerekiyordu. Bu arada uzun bir süre amcanın atının yanı sıra sakin sakin tasmasını şıngırtatarak yürüyen o kambur, o sırtı çamura bulanmış, o tepeden tırnağa kirlenmiş kızıl tüylü Rugay'a kaçamak bakışlar atmaktan kendilerini alamadılar. O durumuyla köpek Nikola'ya ne var ki bunda efendim, av yoksa ben de öbür köpekler gibiyimdir diyordu sanki ama av başlayınca sıkı durmanız gerekir. Aradan uzun bir süre geçti. Sonra amca birden atını Nikola'ya doğru sürdü ve onunla konuşmaya başladı. Bütün bu olup bitenlerin üzerine Nikolay, amcanın lütfedip de kendisiyle konuşmasından bayağı gurur duydu. 7. Akşama doğru İlagin Nikola'ya veda ettiği vakit Nikolay evinden o kadar uzaktaydı ki amcanın avcılar grubundan ayrılıp geceyi evinde Mihailovka köyünde geçirme önerisini severek kabul etti. ''Benim evime gelseniz temiz iş marş'' diyordu. ''Çok daha iyi olur. Bakın hava rutubetli dinlenirsiniz. Küçük kontesi de yaylı arabayla yollardık.'' Bir avcı yaylı arabayı getirsin diye Obradnoye'ye gönderildi. Nikolay, Natasha ve Petya da amcanın evine gittiler. Evin ön kapısına kimi iri yarı, kimi ufak tefek 5 kadar uşak efendilerini karşılamak için koşmuşlardı. Yaşlanmış görünen ama orta yaşlı, küçüklü büyüklü bir sürü genç kız ve kadın da arka kapıdan başlarını uzatmış gelen avcılara bakıyorlardı. Natasha'nın bir kadının, bir bayanın at sırtında bulunması, amcanın çiftliğinde yaşayan insanları o kadar şaşırtmıştı ki, hiç çekinmeden yaklaşıyor, gözlerinin içine bakıyor. Natasha sanki bir mucizeymiş, kendisi için konuşulanları anlamayan, dahası duymayan cansız bir şeymiş gibi onunla ilgili bir takım sözler ediyorlardı. Arinka, baksana yan oturuyor ama etiği aşağıda sallanıp duruyor. Bak hele, borusu da var. Aman tanrım, bıçağa bak, bıçağa. Baksana, Tatar kızı gibi. En yürekli olanı doğrudan doğruya Natasha'ya sordu. Ayol, attan nasıl düşmedin? Amca, çevresi bakımsız bir bahçeyle çevrili küçük ahşap evinin kapısında attan indi. Adamlarını gözden geçirerek orada işi olmayanlar çekilip gitsin diye bağırdı. Konuklarla avcıların ağırlanması için gereken her şeyin yapılmasını buyurdu. Herkes kaçıştı. Amca Natasha'yı attan indirdi, elinden tutup sallanan tahta basamaklardan yukarı çıkardı. Duvarları kütüklerden yapılmış sıvasız evin içi pek temiz değildi. Orada yaşayanların amacının çevrede hiçbir leke olmasın diye uğraşmak olmadığı belliydi. Ama bakımsızlık da göze çarpmıyordu. Sofada taze elma kokusu dalgalanıyordu, duvarlarda kurt ve tilki derileri asılıydı. Amca konuklarını sofadan geçirip önce açılır kapanır bir masası ve kırmızı iskemleleri olan bir salona, sonra kayın ağacından yapılmış yuvarlak bir masayla bir divanın bulunduğu konuk odasına, oradan da divanı yırtık, halısı eski püskü, duvarlarında Suvarov'un, ev sahibinin annesiyle babasının resimleri, bir de kendisinin üniformalı resmi bulunan çalışma odasına götürdü. Odada keskin bir tütün ve köpek kokusu vardı. Amca çalışma odasına girince konuklarından kendi evlerindeymiş gibi yerleşmelerini dileyip dışarı çıktı. Rugay sırtı temizlenmemiş olarak çalışma odasına girip divanın üzerine yattı, dili ve dişleriyle kendini temizlemeye koyuldu. Çalışma odasının önünde bir koridor vardı. Buradan yırtık paravanalar görünüyordu. Paravanaların arkasından kadın gülüşmeleri ve fısıltılar geliyordu. Natasha, Nikolay ve Petya soyunup divanın üstüne oturdular. Petya dirseğini divana dayayarak hemen uyudu. Natasha ile Nikolay ise hiç konuşmadan oturuyorlardı. Yüzleri ateş gibiydi, karınları çok acıkmıştı ve neşe içindeydiler. Bir ara bakıştılar. Av bittikten sonra Nikolay artık kız kardeşinin karşısında erkek olarak üstün bir varlık olduğunu vurgulayan tavırlar takınmayı gerekli bulmuyordu. Natasha abine göz kırptı. İkisi de niçin güldüklerini açıklayacak bir bahane uydurmaya vakit bulamadan katıla katıla gülmeye başladılar. Biraz sonra içeriye sırtında kazakin, ayağında lacivert pantolon ve kısa çizmeleriyle amca girdi. Natasha, Obradnoye'de şaşkınlıkla ve alay ederek seyrettiği bu giysinin doğru dürüst ve hiç de fraklardan, redingotlardan aşağı kalmayan bir giysi olduğunu o zaman ayrımsadı. Amca da neşeliydi. İki kardeşin gülüşmelerine alınmak şöyle dursun, onların kendisiyle alay ettiklerini aklına bile getiremezdi. Bu nedensiz gülüşmeye kendisi de katıldı. Rostov'a uzun saplı bir çubuğu uzattı. Daha kısa ve ucu kesilmiş bir başka çubuğu da alıştığı bir devinimle üç parmağının arasına sıkıştırdı. ''Bak genç kontes, temiz iş, marş, böylesini hiç görmedim.'' dedi. Koca gün at sırtından inmedi, neredeyse erkeklere taş çıkartacaktı. Öyleyken sanki hiçbir şey olmamış gibi. Amcadan hemen sonra bir kız kapıyı açtı. Ayak seslerinden yalın ayak olduğu belliydi. Elinde çeşitli yiyeceklerle dolu büyük bir tepsiyle, şişman al yanaklı, gerdanı biraz sarkmış, dolgun kırmızı dudaklı, 40 yaşlarında güzel bir kadın girdi. Konukseverliğini belirten saygılı bir tavırla, gözlerinde ve her deviniminde candan bir ilgiyle tatlı tatlı gülümsedi, nazikçe eğilerek selam verdi. Göğsüyle karnını ileri çıkarıp başını geriye atmaya zorlayan olağanüstü şişmanlığına karşın kadın, amcanın evini yöneten oydu, adımlarını şaşılacak kadar hafif atıyordu. Masaya yaklaştı, tepsiyi koydu, beyaz tombul elleriyle tepsiden şişeleri, mezeleri, tatlıları alıp masanın üzerine dizdi. Bu işi bitirdikten sonra geriye çekildi. Gülümseyerek kapının yanında durdu. Rostov'a, işte ben buyum, şimdi amcanı anlıyor musun diyor gibiydi. Nasıl anlamazdı? Amcanın durumunu ve Anisya Fyodorovna içeriye girdiği anda çatılan kaşlarını ve dudaklarını hafifçe buruşturan, o mutlu, o kendinden hoşnut olduğunu belirten gülümseyişinin ne anlama geldiğini yalnız Rostov değil Natasha da anlamıştı. Tepsinin üzerinde meyvelerden yapılmış şarap, av likörü, mantar, tereyağda kızartılmış siyah undan peksimetler, petek balı, süzme ve köpüklü bal, elma, külde pişirilmiş cevizler ve bala yatırılmış cevizler vardı. Bunlardan başka gene Anisya Fyodorovna sofraya balla ya da şekerle yapılmış reçel, jambonla biraz önce kızartılmış bir tavuk getirdi. Bütün bunlar Anisya Fyodorovna'nın kendi eliyle pişirdiği ve bir ev kadını olarak becerikliliğini gösteren şeylerdi. Anisya Fyodorovna'nın kokusu, kişiliği, beğenisi seziliyordu hepsinde. Bir olgunluk, bir temizlik, bir beyazlık ve tatlı bir gülümseyişin izi vardı bütün her şeyde. Anisya Fyodorovna yiyecekleri bir bir Natasha'ya doğru uzatarak "Buyurun küçük hanım, küçük kontesçim" diyordu. Natasha her şeyden yiyordu. Tereyağda böyle pişmiş peksimetleri, böyle reçelleri, böyle ballı cevizleri ve böyle bir tavuğu hiçbir sofrada görmemiş, hiç yememiş gibiydi. Anisya Fyodorovna dışarı çıktı. Rostov'la amca, akşam yemeğinin üzerine vişne likörü içerek, geçmiş ve gelecek avlardan, Rugay'dan, İlagi'nin köpeklerinden söz ediyorlardı. Natasha pırıl pırıl gözlerle divanın üzerinde dimdik oturuyor, onları dinliyordu. Birkaç kez bir şeyler yedirmek için Petya'yı uyandırmaya çalıştı. Petya anlaşılmaz bir takım sözler söyledi. Belli ki uyanmamıştı. Natasha içinde öyle bir neşe duyuyor, kendisi için yeni olan bu çevrede o kadar huzur buluyordu ki, yaylı araba onu almak için çok erken gelir diye korkuyordu. Kendi evinde ilk olarak dostlarını ağırlayan insanlarda çoğu zaman görüldüğü üzere amca kısa bir sessizlikten sonra konuklarının kafasında beliren bir düşünceye karşılık verir gibi konuştu. "Ben de işte böylece ömrümü tamamlamaya çalışıyorum. Öldün mü temiz iş marş. Arkada hiçbir şey kalmaz. Günah işlemenin anlamı var mı?" Bunu söylediği sırada amcanın yüzü çok anlamlı, dahası güzeldi. Rostov bu sözleri duyunca amca için babasından ve komşularından duyduğu bütün iyi sözleri anımsadı elinde olmayarak. Amca bütün ilde çok soylu ve hiçbir çıkarını düşünmeyen tuhaf bir adamcağız olarak ün salmıştı. Aile anlaşmazlıklarını çözmek için hakem olması, vasiyetnameleri yerine getirmesi isteniyor, gizler ona açılıyor, hakemliğe, daha başka görevlere onu seçiyorlardı. Ama o toplumsal bir görev almaktan inatla kaçınır, baharda kır atının sırtında tarlaları dolaşır, kışı evinde oturarak, yazı da ağaçları çevreye dalbudak sarmış bahçesinde yatarak geçirirdi. "Niçin bir görev almıyorsunuz amca?" "Almıştım ama bıraktım. Bir işe yaramıyorum, temiz iş, marş. Hiçbir şeyi kavrayamıyorum. O iş size göre, benim aklım yetmez ona. Bak avcılık başka, o temiz iş, marş." Bunu söyledikten sonra "şu kapıyı açsanıza" diye bağırdı. "Niçin kapadınız onu?" Koridorun sonundaki kapı, amca koridora kolidor diyordu. Bekar avcılar bölmesine açılıyordu. Avcılık yapan uşakların oturduğu bölmeye bu ad verilmişti. Birinin yalın ayak hızlı hızlı yerlere şap şap basarak yürüdüğü duyuldu ve görünmeyen bir el avcılar bölmesinin kapısını açtı. İşinin ustası olduğu anlaşılan birinin çaldığı balalayka sesleri geldi koridordan. Natasha çoktandır bu seslere kulak kabartıyordu, daha iyi işitmek için koridora çıktı. "Amca, bu bizim arabacı Mitka'dır. Ona iyi bir balalayka aldım. Severim balalaykayı" dedi. Amca avdan dönünce Mitka'nın bekar avcılar bölmesinde balalayka çalması alışkanlık olmuştu. Hem hoşlanıyordu bu müzikten. Nikolay sanki bu seslerden çok hoşlandığını açıklaması ayıpmış gibi belirli bir aldırmazlıkla "ne kadar iyi çalıyor, doğrusu çok iyi" dedi. Natasha ağabeyinin bu sözleri nasıl bir tonla söylediğini hemen ayrımsayarak azarlar gibi "ne demek çok iyi" dedi. "Çok iyi değil, olağanüstü çalıyor, anladın mı?" Amcanın mantarları, balı ve likörleri Natasha'ya nasıl dünyanın en güzel şeyleri olarak göründüyse O anda o şarkı da en güzel müzik yapıtı olarak görünüyordu. Balalayka'nın sesi kesilir kesilmez Natasha kapıya doğru seslendi. ''Biraz daha çalın lütfen, biraz daha.'' Mitka balalayka'yı yeniden akord etti ve parmaklarını bütün tellerin üzerinde gezdirdi. Arada bir, iki, üç teli birden tutup bırakıyor, balalayka'yı titretiyordu. Barinya adlı parçayı gene çalmaya başladı. Amca oturuyor, başını yana eğilmiş, dudaklarında belirsiz bir gülümseyişle dinliyordu. Barinya'nın melodisi neredeyse 100 kez yinelendi. Öyleyken dinleyenler sıkılmıyorlar, gene aynı havayı dinlemekten başka bir şey istemiyorlardı. Anisya Fyodorovna içeri girdi ve o dolgun bedeniyle kapının pervazına dayandı. Şaşılacak kadar amcanın gülümseyişine benzeyen bir gülümseyişle sordu. ''Dinleme hoşunuza mı gidiyor küçük kontes? Bizim Mitka iyi çalar.'' Amca birden güçlü bir devinimle ''İşte burasını iyi çalamıyor.'' dedi. ''Burasını sesleri dalgalandırarak çalmalı. Temiz iş, marş, dalgalandırarak.'' Natasha, ''Siz çalmasını biliyor musunuz ki?'' diye sordu. Amca yanıt vermeden gülümsedi. ''Aniyushka, bak bakalım gitarın telleri tamam mı? Çoktandır elime almadım. Temiz iş, marş. Bir köşeye bıraktım onu.'' Anisya Fyodorovna kendine özgü hafif yürüyüşüyle efendisinin buyruğunu yerine getirmeye gitti ve gitarı getirdi. Amca kimsenin yüzüne bakmadan gitarın üzerindeki tozu üfledi, kemikli parmaklarıyla gitarın tahtasına vurdu, onu akord etti ve oturduğu koltukta doğruldu. Gitarı biraz gösteriş yapar gibi sol kolunun dirseğini öne doğru çevirerek biraz yukarısından tuttu ve Anisya Fyodorovna'ya göz kırptıktan sonra Borinya'yı değil, önce pürüzsüz, ortalığı çınlatan bir akord alıp, ölçülü ama yavaş bir tempoyla hiç şaşırmadan, ünlü taş döşeli sokağın üstünde şarkısını çalmaya başladı. Nikolay ile Natasha şarkının melodisini, o aşırılığa kaçmayan neşeye, Anisya Fyodorovna'nın bütün varlığından taşan neşe gibi, uyarak aynı tempo içinde duyuyorlardı. Anisya kızardı, mendille yüzünü örttü ve gülerek odadan dışarı çıktı. Amca, Anisya Fyodorovna'nın biraz önce durduğu yere esin dolu, değişik bir bakışla bakarak şarkıyı kusursuz bir tempoyla, parmaklarını güçlü ve kesin bir biçimde devindirerek çalmaya devam ediyordu. Yüzünün bir noktasında, ağarmış bıyığının bir ucunda belirsiz hafif bir gülümseyiş titriyor, bu gülümseyiş daha da belirginleşiyor, parmaklar tellerin üzerinde gezinirken sanki bir şeyler kopuyordu. Amca şarkıyı bitirir bitirmez Natasha, ''Çok güzel, çok güzel amcacığım, bir daha, bir daha çalın.'' diye bağırdı. Yerinden fırlayarak amcaya sarıldı öptü. Durup durup ağabeyine bakıyor, ona bir şey sormak ister gibi, ''Nikolenka, Nikolenka, bu ne böyle?'' diyordu. Amcanın çalışı Nikolay'ın da hoşuna gitmişti. Amca şarkıyı ikinci kez çalmaya başladı. Anisya Fyodorovna'nın gülümseyen yüzü kapıda gene göründü. Onun arkasından da daha başka yüzler belirdi. Ve amca keyifle çalıyordu. Pınar suyunu diş donduran suyu alırken güzel kız dur diye bağırıyordu. Güzel kız dur. Gene parmaklarını çevik bir devinimle tellerin üzerinde dolaştırdı. Telleri tutup çekerek omuzlarını kımıldattı. Natasha bütün yaşantısı buna bağlıymış gibi inleyen bir sesle ''Ne olur, ne olur canım amcacığım'' diye yalvardı. Amca kalktı, o anda sanki içinde iki insan vardı. Biri ciddiydi ve şen olanına ağırbaşlıca bakarak gülümsüyordu. Şen olanı ise oynamaya hazırlanarak saf bir tavırla dikkatle bir figür yaptı. Sonra amca gitarı akort eden elini Natasha'ya sallayarak bağırdı. ''Hadi bakalım kendini göster yeğen.'' Natasha atkısını üzerinden attı, koşarak amcanın önüne geçti, iki elini beline dayadı, omuzlarını ileri geri titretti. Fransız göçmenlerinden bir öğretmenin yetiştirdiği bu küçük kontes, o içine çektiği Rus havasından mı nereden almıştı bu tavırları? Ve Padöşale'nin çoktandır unutturması gereken bu ruhu. Belli değildi ama bu ruh, bu tavırlar öykünülmesi olanaksız ve amcanın kendisinden beklediği gibi tam bir Rus kızına yakışır tavırlardı. Natasha kalkıp gururlu, şeytanca ve şen bir tavırla kafa tutarcasına gülümsediği anda Nikolay da, bütün orada bulunanlar da belki Natasha gerektiği biçimde davranmaz diye bir korku uyandı ama bu korkunun uyanmasıyla yok olması da bir oldu. Herkes onu hayran hayran seyretmeye başlamıştı. Natasha kendisinden bekleneni o kadar doğru, o kadar yerinde olarak yapıyordu ki, oynamak için kesinlikle alınması gereken mendili uzatan Anisya Fyodorovna ona bakarken, o incecik, o zarif, o kendisine bunca yabancı ve ipekler ve kadifeler içinde yetiştirilmiş küçük kontesin, nasıl olup da Anisya'dan, dahası Anisya'nın babasında, teyzesinde, annesinde, daha doğrusu her Rus insanının ruhunda olan şeyi kavradığına şaşıyor, gülümserken gözleri dolu dolu oluyordu. Amca oyun havasını sona erdirerek sevinçle güldü. "Eh küçük kontes, temiz iş, marş!" dedi. "Meğer ne yeğenim varmış benim? Yalnız kendine göre şöyle aslan gibi bir koca seçsen iyi olur, temiz iş, marş!" Nikolay seçildi bile diye gülümsedi. Amca Natasha'ya soru sorar gibi şaşkınlıkla baktı. Ya! Natasha mutlu bir gülümseyişle evet anlamına başını eğdi. Hem de öyle biri ki. Ama bunları söyler söylemez kafasında zincirleme olarak bambaşka düşünceler, içinde de yeni duygular uyandı. Nikolay seçildi bile derken gülümsüyordu. Acaba onun bu gülümseyişi ne anlama geliyordu? Buna memnun oldu mu olmadı mı? Herhalde benim Bolkonski'nin bizim şu andaki neşemizi anlamayacağını sanıyordu ama yanılıyor, o her şeyi anlardı. Acaba nerede şimdi? Bunu düşününce yüzü birden ciddileşti. Ama bu yalnız bir saniye sürdü, hemen kendi kendine bunları düşünmemeli, bunları hiç aklıma getirmemeliyim dedi ve gülümseyerek gene amcanın yanına oturup biraz daha çalması için yalvardı. Amca bir şarkıyla bir vals daha çaldı, sonra bir süre susup hafifçe öksürdü. Sonunda da en çok sevdiği avcı şarkısını söylemeye başladı. Karlar ikindi üzeri, örttü bütün yerleri. Amca şarkıyı halkın söylediği gibi sade, şarkının bütün anlamının yalnız sözlerinde olduğuna inanarak söylüyordu. Sanki ayrıca bir melodi uydurmak gereksizdi. Melodi adet yerini bulsun diye söylenen bir şeydi sanki. Bu yüzden amcadaki o bilinçaltı melodi tıpkı kuşların ötüşü gibi olağanüstü bir güzellikteydi. Natasha amcanın şarkısıyla coşkun bir heyecana kapılmıştı. Bundan böyle artık arp çalmaktan vazgeçip yalnızca gitar çalmayı öğrenmeye karar vermişti. Amcadan gitarı rica etti ve hemen şarkıya uygun akortlar buluverdi. Saat 10'a doğru Natasha ile Petya'yı almak üzere bir lineyka, bir eski araba, 3 de atlı geldi. Habercinin bildirdiğine göre Kont'la Kontes nerede olduklarını bilmiyor, bu yüzden çok kaygılanıyorlardı.